Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Bilginin yanında edep, fıkhın yanında hürmet, adaletin yanında zerafet kazanmaları için iki kanatlı yüz akı bir eğitimin gönül köprüsünü oluşturuyordu. Kendisine sahabe-i kiramdan Musab bin Umeyr'i model almıştı. O büyük sahabinin Medine sokaklarında tehditlere gülümseyerek, yokluklara gülümseyerek bir bir gönülleri fethedişini örnek alıyordu. O da İstanbul'dan kalkmış bir Afrika ülkesinde, sevdiklerinden uzakta, çeşitli mahrumiyetlere ve tehlikelere göğüs gererek hizmet ediyordu. En çok özlediği ise Yunus Dede'nin sohbetleriydi. Yanında getirdiği kitaplarla, temin edebildiği dergilerle, internetten ulaşabildiği yazı ve videolarla hasretini dindirmeye çalışıyordu. Yemen'deki yanımda. Sırrına mazhar olmak istiyor, beraberliği gönlüyle hissediyordu. Yunus Dede'nin yanında koşturuyor gibi bir titizlikle hizmet ederek, muhabbet rabıtasıyla, ihsan şuuruyla yaşıyordu. Hakikaten bu şuurdan ayrılmayınca, yanında, yakınındayken yakalayamadığı, belki fark edemediği bir hassasiyete ulaşmış, bambaşka manevi feyizler ve hazlar tatmaya başlamıştı. Yunus Dede'nin her ay kaleme aldığı mecmua yazıları sanki onun problemleri için hususi yazılmış gibi oluyordu. Kitaplarını açtığında karşısına çıkan her cümle ona taptaze bir enerji oluyordu. Kültür farkının kıta mesafesi kadar büyük olduğu hengamda, acaba anlatamayacak mıyım endişesi içine düştüğü zamanlar, Yunus Dede'nin kitaplarında Orhan'ın karşısına şu cümleler çıkıveriyordu. Eğitimcinin talebesinin ruhuna gidecek bir damar bulması lazımdır. Başka bir gün şu hakikati okuyordu. Mümin her an bir hizmet fırsatı aramalıdır. Şayet ararsa Allah önüne çıkarır. Fakat hizmet arayışını şuur haline getirmeyenin önüne sayısız hizmet fırsatı çıksa bile onlara gafil kalır. Yaptıkları üzerinde yoğunlaşıp biraz fazlaca sevinip gevşeyecek olsa şu ikazla karşılaşıyordu. Mümin yaptığı hayru hasenatın Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi karşısında okyanusa atılan bir kova su misali bir hiç durumunda olduğunu bilmelidir. Bunları okudukça Orhan'ın şevki azalmadan artıyordu. Bilhassa o anlarda Yunus Dede'ye olan hasret ve iştiyakı da iyice şiddetleniyordu. O zaman telefona sarılıyor, hürmet ve muhabbetini arz edip hizmetler için dua istiyordu. O gün cuma namazından sonra da iştiyakı coşmuştu. Heyecan içinde yine karşısında gibi hürmetle ayağa kalktı, telefon tuşlarına dokundu. Yunus Dede'nin sıcacık kelamı kalbini serinletti. Orhan evladım, nasılsın? Elhamdülillah efendim, sağlığınıza duacıyım. Evladım, arzu ettiğin kitapları inşallah göndereceğim. Rabbim hizmetlerini makbul eylesin, sadaka-i cariye eylesin. Yaptığın hizmet, kıyamet mesuliyeti. Gayretlerin mahşer gününde yüzünü ak edecek ilahi fırsatlar. Rabbim son nefese kadar devamlı eylesin. Amin efendim. Peki evladım. Allah'a emanet ol. Oradaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi söyle. Telefon kapandığında Orhan hala ayaktaydı. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Sevinç damlaları. Bir hak dostunun duasına mazhar olmasıyla cuması hakiki bir bayrama dönmüştü. Kıyamet mesuliyeti cümlesi de ebedi bayram için yapılması gereken hazırlıkları ifade ediyordu. Ellerini semaya kaldırdı. Ya Rabbi, şu fani dünyada bana her nefes kıyamet mesuliyeti şuuru içinde hizmet dolu bir ömür yaşat. Fani hayatın, ebedi hayatımın bayram hazırlığı olsun. Amin. Bütün insanlığa. Orhan Kur'an okuyordu. Memleketine nispetle garip kaldığı kara kıta, Afrika'nın, zahiren Karabahtlı insanlarının zor şartlarda yaşadığı bu beldesinde, Kur'an-ı Kerim daha bir şevk ile sarıldığı yakın bir dostu olmuştu. Okudukça okuyası geliyordu. Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın sırlı kelamıydı. Bazen bir ayeti kerime o an kendisi için inmiş gibi onu kalbinden vuruyordu. Her ayet gökten inmiş bir sofra gibi ruhunu doyuruyordu. Kimi müjdeli ayetlerle coşuyor, şumulüne girmek için dualar ediyordu. Kimi ayetler ise onu derin derin düşündürüyordu. Yine bir ayet onu tefekkür iklimine çekmişti. Mealini tekrar tekrar okudu. Ey Resulüm! Biz seni, bütün insanlığa, rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Orhan düşünceye daldı. Bir tarih muhasebesine başladı. Evet, Peygamber Efendimiz alemlere rahmet idi. O bütün insanlığa gönderilmişti. O göstermişti bunu. Çevresindeki bütün hükümdarlara mektuplar yollamıştı. İşte Afrika'dan da, Habeşistan, daha Efendimiz hayattayken başta Necaşi olmak üzere bu ülke İslam ile tanışmıştı. Sonra birkaç hamlede bütün İslam dünyası olarak bilinen haritanın hemen her yerine ulaşmıştı. Orada aklına, yüreğini sızlatan bir sual geldi. Aynı hızla devam edilmiş olsa, bütün cihanda her yer İslam ile tanışmış olmaz mıydı? Sonra tefekkürü bugüne döndü. Efendimiz bugünün insanlığına da gönderilmiş son ve tek peygamber. Onun mesajının varisleri ise biz ümmetiyiz. Onun davasını dünyaya yaymak bizim boynumuzun borcu. Düşüncesinin burasında gözünün önüne misyonerler geldi. Nereye gitse en ücra yerde onları görüyordu. Simsiyah insanların arasında sapsarı bir misyoner. Hatta bazen bir kadın misyoner. Onlar da dünyaya güya Hazreti İsa'nın mesajını yayıyorlardı. Başlangıçta onların azim ve gayretine neredeyse hayran bile olmuştu. Bir rekabet hissediyordu. Onların batıl içinde hakkı arayışındaki gayreti hayretle müşahede ediyordu. Bizim elbette onları geçmemiz gerekiyordu. Necip Fazıl'ın şu beytini hatırladı. Ey düşmanım! Sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Zenginliğin, konforun, kapitalizmin merkezi olan Avrupa'dan bu mahrumiyet sahasına gelmiş misyonerler hakikaten fedakarlıklarıyla hayranlığa layık gibiydi. Fakat iç yüzlerini görmeye başlayınca bu hissiyatı tamamen değişti. Çünkü bir daha anladı ki batıl bir itikadın usulleri de batıl ve fasit idi. İyi niyetli insanların başvuramayacağı kadar kötü. Orhan gerçek vaziyeti gözleriyle görüyor, kulaklarıyla işitiyordu. Misyoner okulları, Afrika'nın zavallı ve perişan insanlarına sundukları imkanları ancak Hristiyan olmak şartına bağlıyordu. Müslüman çocuklarına zorla istavroz çıkartılıyordu. Fakirlikten, cahillikten kurtuluşun tek çaresi olarak din değiştirmek gösteriliyordu. 3-4 yaşlarındayken alınıp götürülmüş ve bir daha haber alınamamış çocukların haddi hesabı yoktu. Avrupalının kibri bu din tüccarlarının kanına girmişti. Afrikalıları küçük görüyor, bir sürü gibi yönlendirmek istiyorlardı. O kadar. Bugüne kadar zulmederek sömürdükleri yetmiyormuş gibi bundan sonra da muharref dinlerinin uyuşturucu iğnesiyle istismar etmek istiyorlardı. Bütün iyi niyet maskesinin altında sırıtan bu idi. Gönülleri fethetmeye değil, parayla satın almaya geliyorlardı. Köşeye sıkıştırıp, mecbur bırakıp, zorla. Kandırarak, iftira ederek, İslam için terör dini diyorlardı. Geri kalmanızın sebebi diyorlardı. Tefekkürünü Mehmet'in seslenişi bozdu. Orhan, vakit geldi. Hadi bismillah. Gün başlıyordu. Açtıkları Kur'an kursunda şehrin çocuklarını Kur'an, ilmihal, adab gibi birçok sahada eğitiyorlardı. Yunus dedenin gönderdiği kitaplar can simidi oluyordu. Camiye namaza girer gibi bir huşu ile girdiler sınıfa. Çocuklarla selamlaştılar. Orhan'ın gözleri bir çocuğu aradı. Ahmet yine gelmedi mi? Anneannesi salmıyor ki. Neden göndermiyor? Burada çok güzel bir eğitim aldığınızı söylemiyor musunuz? İnanmıyor ki. Neden? Yaşlı anneanne beyazlar satar torunumu diyor, bundan korkuyor. Orhan bir an durdu, kadıncağız haklıydı. Böyle ne hadiseler yaşanmıştı. Okutma, eğitim, spor kampı bahaneleriyle nice çocuklar kaçırılmış, zengin beyazlara satılmıştı. Anlaşılan dersten sonra gidip şu anneanneye beyaz Müslümanların da olduğunu göstereceğiz dedi. Gayrete daha bir şevkle sarıldı. Vasatını bulan istidat tohumları nasıl da filiz veriyor. Hızla inkişaf ediyordu. Buralara gelinmese, el uzatılmasa da bu çocuklar şimdi nerede, hangi istismarcının ağında olacaklardı? Dersten sonra torununu göndermeyen anneannenin evine doğru giderken çok sevdiği bir öğrencisi yanaştı yanına. ''Hocam, bir şey sorabilir miyim?'' ''Tabii ki. Benim ablam Hristiyan oldu. Onu cennette göremeyecek miyim?'' Orhan artık alışmıştı böyle sorulara. Misyonerlerin uğraşları neticesi, dini duyguları zaten gelenekten ibaret olan, ailelerde birçok kişi din değiştirmişti. Müslüman anne babanın çocukları Hristiyan oluyor, hiç yadırganmıyordu. Sizin aileniz Müslüman değil mi? Ablan niçin Hristiyan oldu? Hastalanmıştı. Burada Müslüman hastanesi yok. O da misyonerlerin hastanesine gitti. Orada, madem ki Müslümansın, sana Muhammed'in ilacından vereceğiz dediler. Fakat verdikleri ilaç hiç iyileştirmedi. Bir yandan da sürekli, Rab İsa Mesih seni iyileştirir deyip durdular. Ablamın sancıları çok artınca onların dediğini kabul etti. Bunun üzerine, bunu Rab İsa verdi deyip başka ilaç verdiler. O zaman iyileşti. Ablan inandı mı bu yalanlara? Başta inanmıyordu fakat Hristiyan olunca peşini bırakmadılar. Sürekli onların çevresinde kalınca beynini yıkadılar. Tabii menfaat de tatlı geliyor. Son zamanlarda İslam'ı ve peygamberimizi karalayan şeyler öğretmişler. İslam'a terör dini demişler. Atalarınız kılıç zoruyla Müslüman yapıldı demişler. Cihat adı üstünde din savaşıdır demişler. Hristiyanlık ise sevgi dinidir demişler. Orhan acıyla doldu. 3 kuruş etmez bir ilacın yokluğu burada bu din tüccarlarına zemin oluyordu. İhtiyaç büyüktü. Doktor, hastahane, ilaç, hemşire, ebe, basit ameliyatlar yapılamadığı için ölen ve sakat kalanlar çoktu. Şu yeni misalde şahit olduğu gibi misyonerler neşteri önce maneviyata vuruyorlardı. Gitmek, görüşmek isterdi fakat kadınlarla muhatap olmanın birçok güçlüğü vardı. Zaten Doktor Selim Bey ve Yunus Dede ile görüşmelerinde burada hanım hizmetleri için yapılması gerekenleri anlatmıştı. Teselli etti. Sen ona derste konuştuğumuz hakikatleri anlat. Peygamberimizi anlat. Peygamberimizin bütün insanların peygamberi olduğunu anlat. Onun sair mahlukata dahi kıyamayan şefkatini, merhametini anlat. Onun Mekke'de kıtlık olduğunda Mekkeli müşriklere hiçbir kayıt koşmadan nasıl yardım gönderdiğini anlat. Mekke'yi nasıl fethettiğini, fetihten sonra şehre nasıl girdiğini anlat. Hazreti İsa'nın da geçmiş bir peygamber olduğunu, Efendimiz'i müjdelediğini anlat. Orhan Hocam, sizi dinlemeden önce din değiştirmenin kötülüğünü bilmiyorduk ki. Efendimiz'i tanımıyorduk ki. O da bir dindir, bu da bir din diyorduk. Orhan bu hadiseyi de defterine özetle yazdı. Yarın İstanbul'a gidiyordu. Çok özlediği Yunus dedenin sohbetine katılacak, sıla-i rahim yapacak ve uzunca bir süredir listesini tuttuğu eksikleri temin edecekti. Doktor Selim Bey de mühim bir mevzu var demiş, ne kadar ipucu istese de vermemişti. Onu da çok merak ediyordu. Orhan'ı havalimanında Doktor Selim Bey karşıladı. Muhabbetle kucaklaştılar. Uçağın saati tam da sohbet öncesine denk gelmişti. Hemen Hüdayi Camii'nin yoluna düştüler. Yunus Dede kürsüde tane tane anlatıyordu. Allah yolunda gayretli olmanın İslam dinindeki adı cihattır. Cihat, İslam'ın muhafazasına ve devamına medar olan, her fiili içine alan geniş bir manaya sahiptir. Dolayısıyla cihadın düşmana karşı silahlı bir mücadeleden ibaret olduğunu zannetmemek icap eder. Bilmeliyiz ki kılıç bir demir parçasıdır. İnsanı hidayete getirmez. En güzel fetihler gönül fetihleridir. Nitekim ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde ifade buyurulan mal ve can ile cihattan kasıt da yalnızca silahla savaşmak değildir. Zira silah zulmü kaldırmak ve hakkı tevzi etmek için son çare olarak mecbur kalındığında kullanılan bir vasıtadır. Cihadın gerçek hedefi fetihtir. Fetihlerin en ulvisi ise gönüllerin fethidir ki bunu gerçekleştirebilmek için başta sözlü ve yazılı tebliğ olmak üzere pek çok yol ve vasıta mevcuttur. Nitekim cihat ayetlerinin çokça nazil olduğu Mekke döneminde müminlerin henüz ciddi bir harp gücü yoktu. Onlar cahiliye insanlarının zulüm ve terörüne karşı İslam'ı, yani insanlığı, hakkı, adaleti, tevzi ve tebliğ adına sadece bir mümin şahsiyeti sergileyebiliyorlardı. Bu geniş manasıyla cihat, Müslümanlar için çok mühim bir vazifedir. Onun ehemmiyetini şuradan da anlayabiliriz ki, Cenab-ı Hak bazı emirlerinde mükellefiyetin hem nisabını ve hem de nispetini beyan buyurmuştur. Mesela zekatın ne miktarda mala sahip olunursa ödenmesi gerektiği belli olduğu gibi ne nispette ödeneceği de bellidir. Namaz, oruç vesaire de hep böyledir. Bunlar tayin edilen miktarda ifa edildiğinde insan borçtan kurtulmuş olmanın gönül huzuruna erişebilir. Lakin cihat için ne nisap ne de nispet bildirilmiştir. Hatta en üst hudut talep edilmiştir. Ayet-i kerimede buyurulur: Allah yolunda hakkıyla nasıl cihat etmek gerekiyorsa öyle, hiçbir eksik bırakmadan cihat edin. Bu yüzdendir ki sahip olunan imkanları Allah yolunda son haddine kadar sarf etmek zaruridir. Çünkü ne kadar gayret edilirse edilsin yine de borcun ödendiğinden emin olunamaz. Bu da daha fazla gayret imkanını aramaya sevk eder. Böyle olduğu halde bugün İslami esaslar arasında en fazla ihmal edilen mevzu maalesef cihattır. Halbuki farzların sıralanmasında cihat ilk sırayı teşkil eder. Lakin insanların çoğu din gayretiyle İslam'ın muhafaza ve müdafası istikametinde küçücük bir amel işlemekle bütün mesuliyetini yerine getirdiğini düşünmekte, hemen teselliye kavuşup rehavete kapılmaktadır. Çoğu insan bu hususta miktarı tayin edilmemiş bir borç altında olduğundan habersiz. Gerçek bir mümin, iman nimetini kendisine ulaştıran fedakar seleflerine şükran borcu duyar ve bu nimetin gelecek nesillere intikalini sağlayacak amellere de dört elle sarılır. Günümüzdeki en büyük cihat, müminin kendini toplumun gidişatından mesul hissederek emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulunması, yani İslam'ı güzel bir uslup ile bizzat yaşayarak çevresindekilere anlatmasıdır. Elbette bunun için fedakarlık zaruridir. Efendimizin kızı Fatıma'ya söylediği ifadelerden anlaşılan şu tefsiri mana, hizmet, tebliğ ve cihat erlerinin parolası olmalıdır. Kızım Fatıma, iki dünyada birden rahatlık yoktur. Bu dünyada katlanacaksın ki ahirette huzura eresin. Allah yolunda gayret sahibi olmak her mümin için hem asli bir vazife hem de en büyük bahtiyarlıktır.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.